Ayrımın 3. Sarı Kamış Dramı. Abdekin Müderrisoğlu. Sayfa 118. 30 Kasım 1914. Türkiye'yi savaşa sokmak için elinden geleni ardına koymayan İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Baron von Wangenheim, Amerikan Büyükelçisi Henry Morgenthau ile gizli barış pazarlıkları yapa dursun. Savaşa girilmemesi yolundaki uyarılarından ötürü görevinden alınan Berlin'deki Türk Büyükelçisi Mahmut Muhtar Paşa, bugün Büyükelçilikteki odasını boşaltma hazırlıklarını sürdürüyordu. Mahmut Muhtar Paşa 93 Harbi'nin ünlü komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın oğluydu. Berlin'deki kurmay okulunu bitirmişti. Kurmay okulunda öğrenci olan şimdiki Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm ile yakın arkadaşlık kurmuştu. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'na katılmış ve Lestin ve Dömeke savaşmalarında büyük yararlık göstererek sivrilmiş, paşalığa yükselmişti. Mahmut Muhtar Paşa ilerici görüşleri yüzünden Padişah Abdülhamit tarafından sürekli göz altında bulunduruluyordu. Tutuklanacağını anlayınca Mısır'a kaçmış ve orada yerleşmişti. 1908'de meşrutiyeti gerçekleştirenler İttihat ve Terakki Cemiyeti ile hiçbir ilgisi olmadığı halde onu göreve çağırmışlardı. Balkan Savaşı'nda 3. Kolordu Komutanlığı yapmış, bozgun başladıktan sonra 2. Ordu Komutanlığı'na atanmıştı. İlerleyen Bulgar ordusunu Terkos Gölü Çatalca çizgisinde durdurmayı başarmış, bu sırada ağırca yaralanmıştı. İyileşip bastonsuz yürümeye başlayınca 1913 Şubat'ında Berlin'e büyükelçi atanmıştı. Berlin'deki günleri Dünya Savaşı'na yol açan gelişmeleri kaygıyla izlemekle geçmişti. Almanların dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğunu biliyor, fakat İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından kuşatılmış Alman ekonomisinin uzun sürecek bir savaşı besleyemeyeceğini düşünüyordu. Dışarıdan ham madde alamayan ekonominin çarkları eninde sonunda duracak, orduyu da yenilgiye sürükleyecekti. Mahmut Muhtar Paşa, Enver Paşa ile İttihatçı önde gelenlerin Almanya'nın yanında savaşa girmeye niyetli olduklarını görünce bu çılgınca serüvene engel olmak için elinden geleni yapmıştı. Türk ordusunun Balkan Savaşı'nın yaralarını henüz saramadığını, utanç verici bozguna yol açan yoklukların giderilemediğini yakından biliyordu. Mahmut Muhtar Paşa Balkan bozgununu tek ana nedene bağlıyordu: yokluk. Bir orduya savaş boyunca neler gerekliyse hepsinin yokluğu çekilmişti. Bunların başında yiyecek ve cephane yokluğu geliyordu. Türkiye'nin savaşa girmemesi için çaba harcadığı günlerde bir yandan da Balkan Savaşı ile ilgili anılarını yazıyor, o acı günleri olanca tazeliği ile yeniden yaşıyordu. Anıları Enver Paşa'yı aralıksız uyarmaya zorluyordu onu. Kitabına almayı düşündüğü bir rapor tüm ordunun durumunu belgelendiriyordu. 3. Kolordu Komutanı Mahmut Muhtar Paşa'ya. Hareket emri verildiğinde Ekim'in başıydı. O günden bugüne kadar geçen 21 gün içinde top çeken atlara yiyeceklerinin yalnız arpa olmak üzere 1/3 miktarı verilmiş, ot ve saman ise hiç verilmemiştir. Bu 21 gün içinde topçu askerine yalnız 40 kilisede, yani 40'lar elindeyken, 3 defa sıcak yemek yedirilmiş, öteki günlerde yalnız peksimet ve ekmek olmak üzere yarım hak verilmiştir. Yiyeceksizlik yüzünden sağlıklarının bozulduğu ve hastalıklı bir vücuttan yarar ve hizmet beklenemeyeceği, askerlerin ekmek isteriz çığlıklarına dayanılamadığı, dörder çift at koşulduğu halde topların çamura saplanıp kalması, hayvanların açlık ve dermansızlığından ileri geldiği dikkate alınarak, alayımızın komutan, subay, er ve atlarından yarar bekleniliyorsa, bunların sağlıklarının ve yaşamlarının güvence altına alınabilmesi için yasal olarak verilmesi gereken haklarının tam olarak verilmesine gayret edilmesini bilgilerinize sunarım. 22 Ekim 1912, 9. Topçu Alayı Komutanı. İşin ilginç yanı, savaşçıların ve atların açlıktan perişan oldukları yer Yemen, Hicaz ya da Arnavutluk gibi imparatorluğun uzak uçları değildi. İstanbul'a, yani başkente 200 kilometre uzaklıktaki Kırklareli yakınlarında açlık çekiliyordu. Başkente uzak cephelerde çarpışılacak bir büyük savaşta savaşçıların ve hayvanların doyurulamayacağı şimdiden belliydi. Koşullar hiç değişmemişti zira. Cephane yokluğu da uzaklarda değil, imparatorluğun cephane fabrik ve depolarının bulunduğu İstanbul'a 150 kilometre mesafedeki Vize ve çevresinde büyük sorunlar yaratmıştı. Cephanesiz kalan birçok top geri getirilmiş, cephe topçu desteğinden yoksun kalmıştı. Yolda çamurlara saplanıp kalan toplar da Bulgarların eline geçmişti. Bozgunun sonlarına doğru saldırıya geçilmesini emreden başkomutan vekili Nazım Paşa'ya vermek zorunda kaldığı yanıtın son bölümü çaresizliği vurguluyordu. Başkomutan vekili Nazım Paşa'ya: "Çarpışma şiddetle devam etmektedir. Cephanemiz olsaydı yarın erkenden savaşmaya devam ederdim. Fakat eksikliklerimizin giderilmesi için öğleye kadar zaman geçirmek ve yarı günde cephanenin bitmemesi için öğleden sonra savaşmaya başlamak zorunda olduğumuzu bilginize sunarım." Doğanca'nın kuzey sırtlarından 1 Kasım 1912 saat 17.30 2. Doğu Ordusu Komutanı Mahmut Muhtar. Daha da acısı, raporunda yokluğu nedeniyle yarım gün savaşmak zorunda olduğunu belirttiği cephane, tanesi 10-15 kilo çeken top mermisi değil, savaşçıların her birine 2, bilemediniz 3 avuç dolusu dağıtılacak tüfek mermisiydi. Birkaç at arabası tüfek mermisi sağlanamadığı için yarım gün çarpışılması önerilen Doğanca köyü ise başkentin hiç de uzağında değildi. Uyarılarının dikkate alınmadığını ve savaşa girmek için hazırlıklar yapıldığını sezen Mahmut Muhtar Paşa, gizli bir rapor yazarak çıkacak büyük savaşta Türkiye'nin savaş dışı kalmasında zorunluluk olduğunu, Almanya'nın uzun sürecek bir savaşı sürdüremeyeceğini gerekçeleriyle birlikte ortaya koymuştu. Rapor İstanbul'da hasıraltı edilmiş, savaşa girilmiş, Enver Paşa da savaşa karşı olan Büyükelçiyi geri çağırmaya karar vermişti. Bunu haber alan Mahmut Paşa istifa etmek istemiş, okul arkadaşı Kaiser Wilhelm buna karşı koymuş ve büyükelçi olarak Berlin'de kalmasını sağlamıştı. Gizli raporunun açıklanması üzerine Kaiser Wilhelm eski arkadaşını desteklemekten vazgeçmişti. Geri çağrılan bu yurtsever büyükelçi geri dönmektense Berlin'de kalmaya karar vermişti. Mahmut Muhtar Paşa bugün Büyükelçilik'te kendisine ayrılan katı ve çalışma odasını boşaltma çalışmalarını sürdürüyor, bundan sonra yarı sürgün günlerini geçireceği Esplanade oteline taşınmaya hazırlanıyordu. 1 Aralık 1914 Genelkurmay 2. Başkanı Albay Hafız Hakkı 27 Kasım'da vapurla Trabzon'a gelmiş, ertesi gün yaylı bir at arabasıyla Erzurum'a hareket etmişti. Bozuk yollarda binbir güçlükle yaptığı yolculuğun son günüydü bugün. Erzurum'a yaklaşırken aklı zaman zaman Kont von der Schulenburg'un raporuna takılıyordu. Onun top yolu hakkındaki müjdesi çok önemliydi. Dipnot: 29.11.1814 günü Yarbay Hafız Hakkı albaylığa, Binbaşı Kazım Karabekir ve Ali İhsan Sabis yarbaylığa yükselmişlerdir. Almanya'nın eski Tiflis konsolosu Kont von der Schulenburg'un renkli bir kişiliği vardı. Kafkasya'nın doğal yapısı konusundaki araştırmalarıyla tanınmıştı. Soylu kişi olduğundan Tiflis'teki Gürcü sosyetesine kendini kabul ettirmiş, sevdirmişti. Ruslarla da iyi ilişkiler kurmuş, özel merakı olan avcılık alanında onların yakın desteğini kazanmıştı. Kont elinde tüfeği yanında yerli halktan kılavuzlar Kafkasya'nın her kesiminde avlanmıştı. En çok avlandığı yerler Rus-Osmanlı sınırı yakınındaki dağlardı. Oltu, Bardız ve Sarıkamış yörelerindeki kılavuzların hepsi onu tanıyorlardı. Kont avcılık maskesi altında bölgenin coğrafik yapısını, yolları, geçitleri inceliyor, ileride doğacak bir savaşta savaşma alanı olacak yerleri tanıyor, Berlin'e raporlar gönderiyordu. Tiflis Almanların konsolosluk açacağı, hele bir kontu konsolos olarak atayacağı önemli bir iş ve ticaret merkezi değildi. Almanların buraya önem vermeleri daha çok siyasal nedenlere dayanıyor, Kafkasya'ya sızmak için Tiflis'i bir hareket merkezi şeklinde değerlendiriyorlardı. Rusya'da 1905 yılında kanlı biçimde bastırılan ayaklanmalardan sonra Gürcistan'ın aydınlarından bazıları Berlin'e sığınmış ve Prens Makabelli'nin önderliğinde Gürcistan'ın bağımsızlığı için yeraltı örgütleri kurmaya başlamışlardı. Alman konsolosu Schulenburg'da bu örgütlenmeyi destekliyordu gizlice. Gürcistan'ın demiri, Azerbaycan'ın petrolü Almanya'yı örgütlere yardımcı olmaya itiyordu. Enver Paşa'nın Almanlarla savaşa girmek için gizli antlaşmayı imzalanmasından bir gün sonra 3 Ağustos 1914 günü Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul'daki Alman Büyükelçiliğine bir telgraf çekilmişti. Kafkasya'da ayaklanma çıkarılmalıdır. 5 Ağustos günü de Alman Genelkurmay Başkanı General Moltke Dışişleri Bakanlığı'na bir yazı yazmıştı. Hindistan, Mısır ve Kafkasya'da ayaklanmalar çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Türkiye ile yapılan anlaşma bu konuyu gerçekleştirmesi ve İslam fanatizmini harekete geçirmesi için Dışişleri Bakanlığı'na uygun ortam yaratmıştır. Alman Genelkurmayı Kafkasya'ya saldırması için Enver Paşa'ya baskı yaparken Kont von der Schulenburg'un raporundan da yararlanıyordu. O kesimi avucunun içi gibi bilen Kont Rusların hiç bilmediği gizli bir yol keşfetmişti. Top yolu. Koşa köyünden sonra bir dağ patikası. Verentop, Lafsor, Çıtak, Norşin üzerinden Bardız'a varıyordu. Birçok yamaçları, yarları, dağ eteklerini kıvrıla kıvrıla aşan patika çok dardı. Ancak piyadeler ve yük hayvanları tek sıra halinde yürüyebilirlerdi. Geçmişte bu yolu Türk orduları kullanmışlar, yazın top bile geçirebildikleri için adını Top Yolu koymuşlardı. Yol Koşa'dan 50 kilometre sonra Bardız'a ulaşıyor, Bardız'dan çıkan biraz daha düzgünce bir patikaya benzer yol Çilhoroz Dağı üzerinden Sarıkamış'a iniyordu. Bardız'dan Sarıkamış'a uzanan yol 25 kilometreydi. Karlarla tıkanan top yolu kışın hemen hemen hiç kullanılmazdı. Bu yüzden kar yağınca yaza kadar unutulurdu. Yol hakkında Kont çok önemli bir müjde veriyordu. Ruslar top yolunu bilmiyorlardı. Bu yoldan geçirilecek kuvvetlerle birden Sarıkamış'a iniverme ve Rusları gerilerinden kuşatma olanağı vardı. Müjde gerçekten ilginçti. Rusların hiç bilmediği bu gizli yol Erzurum karayolunda ilerleyen Albay Hafız Hakkı'ya çok çekici geliyordu. Baskın için ideal bir yol olabilirdi. Rusların 36 yıldır ellerinde bulundurdukları topraklardaki yolları bilmemesi, hele geçmişte orduların geçtiği bir yoldan habersiz olmaları pek akla yakın değildi. Erzurum'daki Rus konsolosluğunda görevlendirdikleri uzmanlara Doğu Anadolu'nun ayrıntılı bir haritasını gizlice hazırlatan Rusların kendi ellerindeki toprakların haritasını çıkarmadığına, yolları ve geçitleri araştırmadığına inanılıyordu. Oysa Kafkasya Kurmay Kurulu Coğrafya Şubesi'nin 1908 yılında yayımladığı Karskaya Oblast adlı kitapta top yolu ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştı. Kasım ayı başlarında çatışma başlayınca Ruslar bu yolu dikkate almışlar fakat kış mevsiminde buradan kuvvet geçirilmesinin çılgınlık olacağını düşünerek üstünde fazla durmamışlardı. Yine de bir önlem olarak Kasım başından bu yana atlı keşif kollarıyla top yolunu gözetlemeye başlamışlardı. 2 Aralık 1914 Albay Hafız Hakkı bugün Erzurum'a vardığında kenti karlar içinde buldu. Hükümet konağı ile birkaç evin dışında tüm evlerin üstü düz damdı ve damlar en az 2 karış karla örtülüydü. Doğu'nun en görkemli kenti sayılan Erzurum 20-25 bin nüfuslu büyük bir köy havasındaydı. Ünlü çarşısı ve 3. ordunun kışlaları kente biraz canlılık veriyordu. Daracık sokaklar, caddeler bembeyazdı. Ezilmiş kar yollarda buzlaşmış, toprak sokakların, caddelerin bütün kirini, pisliğini kapatmış, temiz bir görünüm kazandırmıştı. Albay Hafız Hakkı'nın Doğu Anadolu'ya ilk gelişiydi bu. Daha önceleri görevde bulunduğu Selanik'e, Manastır'a, İstanbul'a, hele Viyana'ya hiç benzemiyordu. Tren, elektrik, hava gazı yoktu. Yollarda otomobil yerine at arabaları, kızaklar görülüyordu. Faytonların tekerlekleri çıkarılmış, yerine kızaklar takılmıştı. Soğuğun etkisiyle sokaklar bomboştu. Sokaklarda görülen insanların çoğu hızlı adımlarla koşar gibi yürüyor, bir an önce bir odaya, bir dam altına kendilerini atmaya çalışıyorlardı. Kalın gocuklara, kürklere bürünmüş kimileri ise soğuğun tadını çıkarır gibi ağır aksak adım atıyordu. Erzurum'un zengini hamal, fakiri rahvan olur sözü boşuna değildi. Tarih boyunca soğuğuyla ün yapan Erzurum ve çevresinde sert bir kara iklimi egemendi. Yılın 6 ayı karla kaplı olur, ısı Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında hep sıfırın altında kalırdı. Bol güneşli havalarda gündüz -3'e yaklaşan ısının aynı gece -30'a düştüğü görülebilirdi. Temmuz ayında kar yağması kimseyi şaşırtmazdı. Kasım ayında evlerine kapanan halk sabırsızlıkla Mayıs'ı beklerdi. Ünlü gezgin Evliya Çelebi 1611-1681 Erzurum ve çevresiyle ilgili anılarında soğuktan çok yakınmıştı. Temmuz'dayken gök gürültüsü, şimşek, bora, tipi, kar ve yağmur olup atlarımız boşanarak civar köylere kaçtılar. 5-10 gün öyle sergerde, yani başıboş gezdiler. Bir dervişe nereden gelirsin demişler. Soğuktan ere zulüm olan Erzurum'dan gelirim demiş. Ona yaza rast geldin mi demişler. Vallaha 11 ay 29 gün kaldım, halk hep yaz gelecek diyordu, ben göremedim demiş. Erzurum'da 10-11 ay kar yağdığı görülmüştür. Kışı katı olduğundan iki katlı ev yapılmaz. Evlerinin kapıları hep keçe kaplıdır. Hasılı kelam, yani sözün özü, Erzurum eve kapanılıp ilim tahsil edilecek diyardır. Erzurum'dan kalktık, Pasin yaylasında Deve Boynu denilen yerde konakladık. Burası çimenli bir yayladır ki yoncasını yiyen atlarımız taze can buldular. Ama kışın burada bir minare boyu kar olur. Çığ ve tipi içinde nice kervanlar yok olmuştur. Albay Hafız Hakkı'nın ilk dikkatini çeken Selanik ve Manastır gibi ordu merkezlerinin tersine Erzurum'un tam bir askeri kent görünümünde oluşuydu. Bu görünüşe savaşla birlikte sınır kenti havası eklenmişti. Rus sınırına yakın yörelerden göçen, düşman işgaline uğramak korkusuyla yerlerini yurtlarını bırakıp kaçan çoluk çocuk, genç yaşlı göçmenler kente yığılmıştı. Titreşerek sığınacak yer arayan bu insanların perişan durumları savaşın korkunç damgasını kente vuruyordu. Barındırdığı savaşçıları cepheye gönderen kışlalar boşalmış, boşalan koğuşlara hastalar, donuklar ve yaralılar doluşmuştu. Kars Kapısı semtindeki Firdevsoğlu kışlaları, kent içindeki Morkov kışlası hastaneye dönüştürülmüştü. Merkez Hastanesi, Şehir Hastanesi ve Amerikan Hastanesi yatak kapasitesini arttırmıştı. Bütün bunlar yetmeyince bazı okulların da hastane gibi kullanılmasına başlanmıştı. Her kış derin sessizliğe gömülen Erzurum'dan bu kış iniltiler hiç eksik olmuyordu. Albay Hafız Hakkı Erzurum'da fazla kalmadı. Önce Hasankale'deki 3. Ordu Karargahı'na, oradan da inceleme yapmak amacıyla Sıçankale Dağı eteklerine gitti. İzlenimlerini kısa bir telgrafla İstanbul'a bildirdi. Kış koşullarını telgrafında tek bir cümle ile özetliyordu. Atım göğsüne dek kara gömüldü ve güçlükle hareket edebildi. Almanya Başbakanı Bethmann Hollweg bugün Reichstag'da parlamentoda savaşla ilgili açıklamalarda bulunurken sözü Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girmesine getirdi. Hepimize ait olan bu savaşa yeni bir dost daha katılmıştır ki bu da Osmanlı hükümetidir. Osmanlı hükümeti kesinlikle bilmektedir ki Alman İmparatorluğu'nun çöküşü Osmanlı siyasal bağımsızlığının yok olması demektir. Kısa ve özlü konuşmuştu başbakan, suya ve sabuna dokunmadan işi geçiştirmiş, yalan söylemiş olmamak için Osmanlıların nasıl savaşa girdiğine değinmemişti. İngiliz ve Fransız basınının diline doladığı, bir Alman amiralinin Osmanlıları savaşa soktuğu görüşünü çürütmek amacıyla Osmanlılar isteyerek yanımızda savaşa katıldı demeye getiriyordu. 13. ayının sonu.
Sayfa 127.